Kutsal İsyan, sayfa 250, 16. ayrım. Anadan ayrılış. Cennet anaların ayakları altındadır, Muhammed. Mustafa Kemal o gün son ayrılık ziyaretlerini yaparak eve döndü. Karşısına çıkan kız kardeşi Makbule'ye, Makbuş dedi, bu akşam eve kimse gelmeyecek. Ben annemin odasında yemek yemek istiyorum. Onun karyolasının karşısında bana bir yer sofrası hazırlattır. Bu gece sizinle dertleşmek istiyorum. Mühim bir şey mi var ağabeyciğim? Yarın gideceğim. Nereye? Gideceğim işte. Nereye olduğunu sorma. Hayat bu. Belki ölürüm, gelemem. Size söyleyeceklerim var bu akşam. Makbule evin üst katında sokağa bakan şahnesli odadaki annesinin karyolasının karşısında yere ufak bir sofra kurdu. Sinenin yanına hemen annesinin karşısına düşen yere rahat bir minder koydurdu. Sinenin üzerindeki gümüş tepside püreli rosto ile yumurtalı ıspanak yemekleri duruyordu. Mustafa Kemal annesinin odasına çıktığında meraktan çatlayan kız kardeşi ona kapıyı açarak içeri buyur etti. Sokağa bakan bu aydınlık şahnesli odaya kapıdan girince annesinin karyolası sola düşüyordu. Odada bu karyoladan başka bir küçük masa ile bir de kanepe takımı vardı ki odanın bütün eşyası da hemen hemen bunlardı. Zübeyde Hanım gündüzleri çoğu zaman şahnesteki rahat minderinde oturarak caddeyi seyreder eğlenirdi. Yalnız bugünlerde keyfi pek yerinde değildi. Bir zamandır kalp hastalığından rahatsızdı. Mustafa Kemal odaya girince hemen gitti, annesinin elini öptü. Makbule'nin hatırını sordu ve sonra minderine rahatça bağdaş kurup oturdu. Yemeğini yemeye başladı, iştahsız görünüyordu. Yemeği çatalıyla şöyle kenarından dokunuyor, lokmalar sanki ağzında büyüyordu. En sonra yiyemeyeceğini anlamış olacak ki çatalını elinden bıraktı. Kız kardeşiyle annesinin gözleri merakla onu süzüyordu. Paşanın gözleri alev alev yanıyor, çok heyecanlı olduğu halinden anlaşılıyordu. Belki sonrasız ayrıcalığı annesinin karşısında birdenbire çocukluk, ilk gençlik ve gençlik anılarının saldırısına uğradı. Annesinin karşısında bu anıları bir kez daha yıldırım gibi yaşadı. Vodina kasabasının batısındaki dağlık yerlere Tesalya'nın fethinden sonra Anadolu'dan Türkmen aşiretleri götürülüp yerleştirilmiş, oraların Türkleştirilmesine çalışılmıştı. Bunlar Konya Türkmenleri olduğu iyice anlaşılmış gibidir. Yerliler sonradan 30 köylü geniş bir alanı kaplayan bu göçmenlere Konyalı'nın bozulmuş biçimi olan Konyar adını vermişlerdi. Bu söylenişe göre de bunlar Söke dolaylarından göç etmişlerdi. Bu Türkmen aşiretlerinin yerleştikleri yerler Sarıgöl bucağı ile dolaylarıydı. İşte bu Sarıgöl Türkmenlerinden birkaç aile kalkıp Selanik toprağına varmış, oraya atla 2 saat çeken Langaza kasabasına yerleşmişti. Selanik'e yerleşen bu aileler eski Anadolu kılıklarını hiçbir vakit sırtlarından atmamışlardır. Selanik'e yerleşen bu ailelerden birinin Feyzullah adlı bir çocukları vardı. Bu Hacı Sofular ailesinin çocuğuydu. Feyzullah delikanlılık çağına gelince Ayşe adında bir kızla evlenmişti. İşte Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde bu evlilikten dünyaya gelmişti. Ona önce okuma yazma öğretmişler, Kur'an ezberletmişlerdi. Bundan dolayı da onu Molla Zübeyde diye çağırmaktaydılar. Zübeyde Hacı Sofular ailesinin biricik çocuğu değildi. İki de erkek kardeşi vardı. Hasan Langaza'da aşçılık, Hüseyin ise Rapla köyünde Selanik eşrafından Hacı Süleyman Bey'in çiftliğinde subaşılık yani çiftlik kahyalığı yapıyordu. Zübeyde iri yarı, alımlı, güzel bir kız olarak göze çarpmaya başlamıştı. Artık evin işlerine de yardım ediyordu. Bir gün yorgan kaplarken dizine iğne batmıştı. Kimse bunu çıkaramayınca kızcağız bir arabaya konup Selanik'e götürmüşlerdi. İşte orada bu güzel kızı gören iri yarı sarı bıyıklı sarı saçlı bir adam ona aşık olmuş, hemen gidip Hacı Sofugiller'den isteği vermişti. Zübeyde'nin anası Ayşe ise diretmişti. Vermem de vermem, benim evlendirecek kızım yok. Ali Rıza da kızın üstüne düştükçe düşmüştü. Ali Rıza Efendi de yine Anadolu'dan Rumeli'ye göçmüş, yörük ailelerden Hafız Ahmet Efendi'nin oğluydu. Hafız Ahmet Efendi kızıl saçlı, kızıl sakallı bir adam olduğundan Kırmızı Hafız diye adlandırılmıştı. Ali Rıza Efendi'nin Rukiye adlı bir kız kardeşi, Salih adlı bir de erkek kardeşi vardı. En sonra Ayşe Hanım razı olur gibi olmuş, "Sırmalı kaftan isterim, sırmalı fotin isterim." diye tutturmuştu. Ali Rıza Efendi'nin gümrük muhafaza memurluğundan aldığı maaş 3 altın liraydı. Bununla Periler Padişahı'na özgü düğün giderini nereden bulup yapabilirdi? En sonra Zübeyde'nin üvey dayısını bularak onun aracılığıyla Ayşe'nin gönlünü edivermişti. Zübeyde kendisinden 20 yaş büyük olan Ali Rıza Efendi ile evlenmiş, mutlu bir yuva kurmuşlardı. Zübeyde'nin Mustafa, Fatma, Ahmet, Makbule, Naciye adlarında 5 çocuğu oldu. Mustafa ile Makbule'den başkası birbiri ardınca öldü. Zübeyde Hanım bu yüzden Mustafa'sını her şeyden, herkesten kıskanır oldu. Ona göz bebeği gibi bakıyordu. Küçük Mustafa teninin ve saçlarının rengini olduğu gibi dedesiyle babasından almıştı. Mustafa Kemal'in doğduğu ev Selanik'in en işlek bir yerinde, Sanayi Mektebi'nin karşısında, Islahane Caddesi üzerinde büyük bahçeli bir evdi. Bu evi Ali Rıza Efendi yaptırmıştı. Ali Rıza Efendi'nin bundan başka 5 evi daha vardı. Bu evlerin 4'ü Mustafa Kemal'in doğduğu evin yakınında, 5.'si ise Ahmet Subaşı mahallesindeydi. Ali Rıza evlendikten sonra bağırsak veremine yakalandı. 3 yıl çekti. Sonra Zübeyde'yi genç yaşında dul bırakarak gitti. Makbule ile Naciye Ali Rıza'nın bu hasta yıllarında dünyaya gelmişti. Selanik Mustafa Kemal'in çocukluğunun unutulmaz cennetiydi. Yaşayış zincirini meydana getiren ana halkaları her zaman altın değildi. Bununla beraber yine de altın değerindeydi. Şimdi annesinin karşısında bu yer sofrasının başında çocukluğunun ve ilk gençliğinin filmi korkmadan yürüdüğü geleceğin korkunç uçurumlar gizleyen tuzaklarında yitip gidebilirdi. Bu yüzden karşısındaki annesine bağlı çocukluğu o zaman geride kalan tek hazine olacak, anneciği onun cephe yaşayışıyla değil ancak bunlarla avunacaktı. Bu bir avuç çocukluk anısı şu sırada belki de bunun için gözlerinin önünü lirik ve ıslak bir dumanla perdeliyordu. Biricik kız kardeşi Makbule de şu sırada ruhunda kaynayan lirik ılıcaya meydan getiren aziz varlıklarından biriydi. Bütün çocukluk anıları hemen hemen onunkilerle birleşiyordu. Mustafa Kemal'in unutulmaz anılarından ilki okul sorunuydu. Zübeyde ile Ali Rıza Efendi her Allah'ın günü okul sorunu için yanında sert tartışmalar yapıyorlardı. Bunlara tartışma değil de çekişme demeliydi. Zübeyde Hanım oğlunun mahalle mektebine gitmesini, ilahilerle okumaya başlamasını istiyor, bunun içinde diretip duruyordu. Babası Ali Rıza Efendi ise yeni açılan modern Şemsi Efendi okuluna gitmesini istiyordu. Bu okul Avrupa usulü okutuyor, uyanık ana babalar çocuklarını hep buraya gönderiyordu. Ali Rıza Efendi en sonra bir düzenle karısının inadını kırdı. Böylece Mustafa da normal bir okuma yaşayışına girdi. Babası bir gün küçük Mustafa'yı elinden tutup geleneksel mahalle mektebine götürdü. İlahilerle derse başlattı. Birkaç gün sonra da oradan alıp Şemsi Efendi İlkokulu'na yazdırdı. Ali Rıza Efendi'nin ölümü henüz büyük bir biriktirme yapmamış olan aileyi çok güç durumda bırakmıştı. Zübeyde Hanım'ın eline çok az bir emeklilik maaşı geçiyordu. Bu geçimlerini sağlayabilmekten çok uzaktı. Mustafa'nın okul giderleri de işe karışınca dayanılmaz bir durum meydana gelmişti. Zübeyde Hanım tası tarağı toplayıp erkek kardeşi Hüseyin'in Langaza dolaylarındaki Rapla köyünde kahya subaşı olarak çalıştığı çiftliğe taşındı. Burada bütün anlamıyla köy yaşayışı içindeydiler. Hele yaz günleri küçük Mustafa bir köy çocuğundan ayırt edilmez görevler görüyordu. Büyük bir bakla tarlasının ortasındaki küçük bir kulübede kız kardeşi Makbule ile akşamlara dek karga kovmaya çalışıyordu. Ne var ki bu iki yavrunun çaldığı tenekeler, attığı çığlıklar zamanla işe yaramaz olmuş, zeki kargalar tarlayı haraca kesmiş, kulübeyi kaplamışlardı. Bir akşamüstü baklanın bolluğuna, tüneyecek damın rahatlığına dayanamayan bir sürü karga iki çocuğa meydan okurcasına kulübenin çevresini ve damını sarmışlardı. Mustafa zorba hayvanları kovmak için davranınca kulübenin damı çöktü. Makbulecik altında kaldı. Mustafa bir yandan elindeki değneği ve çeketiyle kargaları kışlamaya, bir yandan da çöküntü altında ağlayıp çığlıklar atan kardeşini kurtarmaya çalışıyordu. Böylece yaşayışının başlangıç yıllarında sevdiği bir insanı kurtarışın unutulmaz tadını tatmıştı. Ne var ki burada da hem kendi geleceği hem de Mustafa'nın cahil kalacağı kaygısı Zübeyde'nin yüreğine çörüklendi. Selanik'te oturan teyzesinin evine sığınmayı uygun buldu. Mustafa bu kez Hacı Şükrü Efendi Rüştiyesi'ne yazdırıldı. Burada Kaymak Hafız denen bir öğretmen bir arkadaşıyla gürültü ettiğini bahane ederek Mustafa'yı vücudundan kan çıkıncaya dek batakladı. Bu olay ölünceye dek küçük Mustafa'nın aklından çıkmayacak ve bunu andıkça içten bir öfke duymaktan kendini alamayacak, bu hocaya ömrü oldukça affetmeyecekti. Mustafa bu dayak olayından sonra bu okula gitmemek için ayak diremiş, Fatma Hanım da onun bu isyanını haklı bulmuş, onu hemen okuldan alıvermişti. Mustafa bu okula giderken giymek zorunda kaldığı giyinekten de hiç hoşlanmıyordu. Selanik kılığı olarak Elifiye denen bir şalvar giyiyor, beline kırmızı bir kuşak sarıyor, başını da ciğer gibi kıpkırmızı bir fes geçiriyordu. Askeri okulu öğrencilerinin ve subayların giydiği fiyakalı ve süslü giyineklere bayılıyor, bunları günün birinde giymeye can atıyordu. Bu güzel giyineğe en kestirme yoldan kavuşmak için askeri rüştiyeye girmenin gerektiğini anlamıştı. Annesine de yalvarıp duruyordu. O da oğlunun asker olmasını istemediğinden onun yalvarıp yakarışlarına kulak asmıyordu. Onu bir bakkalın yanına çırak vermeyi düşünüyordu. Küçük Mustafa evlerinde kiracı olan binbaşı Kadri Bey'e yalvardı. O da onun askerliği çok sevdiğini görerek askeri rüştiyeye girmesini sağladı. Zübeyde Hanım buna çok üzüldü. Yalnız o günlerde gördüğü güzel bir düş onu bu üzüntüden kurtardı. Zübeyde Hanım güya elinde bir altın tepsiyle bir minareye çıkar. Düşten anlayanlar bunu Mustafa'nın parlak bir geleceğe aday olduğu biçiminde yorumladılar. Zübeyde Hanım buna çok sevindi. Çocuğun asker olmasına razı oldu. Mustafa artık dünyada kavuşulması en zor saydığı nesneye, parlak askeri öğrenci üniformasına kavuşmuştu. Şimdi bu göz kamaştıran parlak giyinek onu her yandan mutluluk gibi sarıyordu. Lacivert çuhadan göğsünde tek sıra ay yıldızlı sarı düğmeler parlayan dar bir ceket, ceketin kol kapaklarının üzerinde birer parmak kalınlığında 3 sıra yeşil şerit, dar ve yeşil zırhlı bir pantolon, sol kaşının üstüne doğru eğilmiş top püsküllü askeri bir fez. Bu düşlerine giren giyineğin ta kendisiydi. Mustafa artık Selanik'in sokaklarında önemli bir insan gibi yürüyordu. İdeal bir giyinekle birleşen gençlik gururu yanında çok yakışıklı oluşu ona imrenilen bir özellik veriyordu. Eski okul ve mahalle arkadaşlarının gözünde o erişilemeyen erişmiş bir talihliydi. Bu okulda bütün yaşayışınca yanı başında görmekle mutluluk duyacağı geleceğin şu ünlü insanları da okuyordu. Salih Bozok, Demir Ali Nuri Jonker, Fethi Okyar, Fuat Bulca ve İsmail Sait. Okulda 3 ayda bir özel sınavlar yapılıyor, sınıf birincilerinden 5 öğrenciye çavuşluk rütbesi veriliyordu. Bu sınavı da kazanıp koluna 3 sıra çavuş nişanı taktıktan sonra Mustafa Paşalığa şunun şurasında ancak birkaç adımlık yol kaldığı kanısına varmıştı. Zübeyde Hanım işler yoluna girer gibi olduğu sırada yaşayışlarına bir destek olsun diye emekli albay Ragıp Bey ile evlendi. Moralı Lord Abbas diye tanınan ve çok zengin bir aileden olan Ragıp Bey sürekli göçler yüzünden zenginliğini yitirmiş gibiydi. Bu evlenme Mustafa'ya bir şamar etkisi yapmıştı. Hem annesine hem de üvey babasına karşı sanki kin beslemeye başlamıştı. Durmadan somurtuyor, söz dinlemiyor, hem kendi yaşayışını hem de onlarınkini zehir ediyordu. Annesini Ragıp Bey'den bütün gücüyle kıskanıyordu. Bu tatsız ve güçlü duygu Mustafa'cığı bütün yaşayışı boyunca bırakmayacaktı. İşte bu aşırı duygular Mustafa'yı öyle boyundurukladı ki bir gün yeni evliler çocuğun pılı pırtısını toplayıp halasının evine kaçtığını gördüler. Mustafa ondan sonra bir süre orada kaldı. 1895 yılında henüz 14 yaşında rüştiyeyi bitiren Mustafa Manastır Askeri İdadesi'ne gönderildi. Orada mutlu bir okul yaşayışı başlamıştı. Bursa Askeri İdadesi'nden sürgün olarak gelen ilerinin ünlü hatip ve şairi Ömer Naci ile can ciğer arkadaş olmuşlardı. İkisi de yer gibi kitap okuyordu. Yalnız ilk günlerde sahip oldukları kitap hazinelerini karşılaştırdıklarında Mustafa Kemal yenik düşmüştü. Şundan ki kendisindeki Ahmet Mithat Efendi'nin saçma sapan romanlarına karşılık Ömer Naci'de bir yığın değerli klasik vardı. Ömer Naci ona ilk dersi şöyle vermişti. Öyle şeyler okumak ayıptır, tarih oku. Ömer Naci'nin etkisi altında kalan Mustafa Kemal, Türkçe'de tercümelerini bulamadığı klasikleri aslında okuyabilmek için Fransızca öğrenmeye karar verdi. Yaz günleri tatilini Selanik'te annesinin yanında geçiriyordu. Bu da ona oradaki Freireler Fransız okuluna gidip Fransızca dersi almak olanağını sağlıyordu. O yaz öyle sıkı çalışmıştı ki yeni yılın dersleri başladığında okuduğunu neredeyse anlar bir duruma gelmişti. İdadiye o yıl atanan bir Türkçe öğretmeni Mustafa Kemal ile Ömer Naci'nin edebi kitaplar ve şiirlerle uğraştığını görünce kaşlarını çatmış ve ''Siz asker olacaksınız'' demişti. ''Edebiyat ve kitabet size göre değildir.'' Böylece iki arkadaş boş günlerde kuytulara, ıssız yerlere çekilip birbirine sürekli sözler söyleyerek hatiplik egzersizleri yapmak zorunda kalıyorlardı. Abdülhamit okulu hafiyelerle doldurmuştu. Sık sık muzur yayınlar okuyanlar yakalanıp okuldan atılıyor, hem de pek uzak yerlere sürgün ediliyordu. Buna bakmadan geçenler korkusuzca en korkulacak davranışlarla aleve atılan pervaneler gibi atılıyorlardı. Korku bu genç insanlarda hiçbir vakit sürekli konuk olamıyordu. 1897'de patlak veren Türk-Yunan Savaşı'nda Mustafa Kemal henüz 17 yaşında bir askeri lise öğrencisiydi. İki ulus arasındaki bu savaş sanki dişle tırnakla yapılıyordu. Yunanlılarda olduğu gibi Türklerde de büyük bir kaynaşma vardı. Her iki yanda da kutsal savaş ilan edilmiş gibiydi. Bu sırada orduda olduğu gibi askeri ortaokul ve liselerde de ulusal duygular kontrolün dışına çıkmak üzereydi. Yunanlıların Girit adasına asker çıkarmış oldukları haberi bütün gençliği çığırından çıkarmıştı. Ufacık çocuklar bile askere yazılmak için gönüllü bürolarına koşuyorlardı. Mustafa Kemal caddeden uzun dizilerle geçen ve yüzleri gülen gönüllülere bakarken içi gidiyordu. Ah, yaşı uygun olsaydı da o da onların arasına karışarak gitseydi. Bir cuma günüydü. Mustafa Kemal Ömer Naci ile istasyona gitmişti. O gün istasyonda yapılacak törenle gönüllüler cepheye uğurlanacaktı. İki kafadar istasyona varınca şaşırmışlardı. Türlü kılıklara bürünmüş, türlü renkte külahlı, sikkeli, tekkeli takım insan sıralanmış, başlarında tarikatlerin şeyhleri töreni hazırlamışlardı. Kentin bütün halkı onları çevrelemiş merakla bakıyorlardı. Tören başlayınca kıyamet kopmuştu. Coşkun tarikat ayinleri başlamıştı. Her tarikat kendi geleneklerine göre ayin yapıyordu. Bir yanda neyler çalınıp mevleviler meydanda fır dönüyor, bir yanda davullar, dümbelekler, zurnalar çalınıyor, bir yanda da kor olmuş kömürle tepelenmiş toprak mangallarda nar gibi kızarmış, lale denen uzun sivri demirleri alan yarı çıplak iri yarı rufainler bunları dilleriyle yalıyor, yine kızgın şişleri vücutlarının şurasına burasına daldırıp çıkarıyorlardı. Ya Allah, hu Allah sesleri gök gürültüsü gibi patlıyordu. Coşkunluğun son kertesine çıkarak bayılıp kas katı kesilerek yerlere uzanan gönüllü müritleri ayıltmak için şeyhler eğilip avuçlarının içini onlara koklatıyorlar ve bu sırada mürit ve dervişlerine birer tanrı gibi böbürlenerek, büyüklenerek hükmediyorlardı. Hele bu son sahneler Mustafa Kemal'i tiksindirmişti. Ömer Naci de onun gibi bu davranışlardan tiksinmişti. Mustafa Kemal'e, "Mustafa, ne dersin bu Hazreti Pir uğruna çarpışmaya gidenlere, bu şişlere, zikirlere?" Ne diyeyim, yüz kısaltıcı bir hal, insanın askerlik onuruna dokunuyor. Bunları def etmeli, geldikleri yere çevirmeli. Şu bayılanlar bir daha ayılmasalar da millet bu mahluklardan kurtulsa. Bunlar harp etmeye değil, çapula gidiyorlar. Bu pislik kolay temizlenmez. Ordudan başlamak lazım. İlk önce çanta sistemi sökülüp atılmalı. Kadro işi bu Kemal, kadro gençleştikçe çantalar boşalır. Tıpkı benim para çantam gibi. Bu şakaya gülümseyen Mustafa Kemal yine ağır başlıca "Hayır" dedi. "Bütün yapı çürük, bugünkü vaziyette ufak bir sarsıntı yeter. Evet, her şeyi ordu yapacak, bu muhakkak. Fakat vatan vazifesi yalnız sınır boylarında değildir. Vazifelerin yalnız bir kısmını yapmakla iş bitmez. Vatan bir bütündür. Vatanın içi de bizim için bir sınır boyu sayılmalıdır ve bu olacaktır. Biz günü gelince imkanları, şartları hazırlayacağız. Her şeyin başında teşkilat gelir. Bak bu şeyhlere, bir kere teşkilatlı bir avuç insan bir lahzada bunların hakkından gelir. Bardak dolmuştur. Taşmak için birkaç damla bekliyor." Mustafa Kemal o gün istasyondaki rezilce töreni gördükten sonra okula döndüğünde içi içine sığmıyordu. Bir şeyler yapmanın gerektiğine inanıyordu. Savaş ancak askerlerin işiydi. Böyle çapulcularla savaş kazanılamazdı. Hemen o gece kararını verdi. Okuldan bırakmadıkları için kaçarak cepheye gidecek, bir er olarak çarpışanlarıyla helallaşarak Yunan sınırına doğru yola çıktı. Issız dağ yollarına düştü, Yunan sınırını geçti. Akşama doğru bir köye vardı. Hem biraz bir şey yemek hem de geceyi geçirmek için rastgele bir kapıyı çaldı. Kapıyı açan orta yaşlı bir kadın lambanın ışığında bu askeri lise öğrencisine şaşkınca baktı ve sonra ona sarılarak "Mustafa" diye bağırdı. "Sen ne arıyorsun burada?" Mustafa Kemal de şaşırmış, sonra kadıncağızı tanımıştı. Bu Selanik'te kendi evlerinin yanında oturmuş, Zübeyde Hanım'la komşuluk etmiş bir Bulgar kadınıydı. Kadıncağız yine sordu. "Ne arıyorsun burada? Nereye gidiyorsun?" "Cepheye, Yunanlarla harp etmeye." Mustafa Kemal'in karnını doyurup o gece onu evinde konuk eden iyi yürekli Bulgar kadını geri çevirmek için çalıştı. Bunu da başardı. Mustafa Kemal okula döndükten sonra bir çocukluk yapmış olduğunu iyice anlamış ve iyi kadıncağıza içinden binlerce teşekkür etmişti. Yoksa gitseydi hem cephede gereğince işe yaramayacak hem de bayağı bir sinek gibi kırılıp gidecekti. Mustafa Kemal'in kültür yapabilmek için Frereler okuluna giderek Fransızcasını ilerletmeye çalışması bile bir hadise olmak üzereydi. Bir askeri lise öğrencisinin Fransız okuluna gidip gelmesinden kuşkulanılmış, hem İstanbul saraya purnal edilmişti. Manastır Askeri İdadesi Müdürlüğü ile Selanik Emniyet Müdürlüğü tetikteydi. Üstüne bunca jurnaller yapılmış olan Mustafa Kemal ise bu sırada ateşli bir hastalıktan Manastır Askeri Hastanesi'nde yatıyor. Hemen yanı başındaki yatakta da hasta bir subay süsüverilmiş bir hafiye uzanıyordu. Oğlunun ateşler içinde yattığını işiten Zübeyde büyük bir üzüntü ve kaygıya kapılmıştı. Hemen aile dostu olan Manastır Askeri Hastanesi Başhekimi Muhsin Bey'e başvurmuş. "Oğlum ağır hastalanmış, verem olmuş. Hemen getirtiniz, ben burada bakacağım," diye ağlayarak yalvarmıştı. Ateşler içinde yanarak annesinin evine gelen Mustafa tehlikeli anlar geçiriyor, doktorların biri gelip biri gidiyordu. Biraz kendine gelen Mustafa Kemal'i yeni bir üzüntü almış, askeri hastanede baygın yatarken baba yadigarı saatini çalmışlardı. "Buna hala yanıyorum. Babamın taşıdığı saatti," diye uzun zaman bu saate yanıp duracaktı. Zavallı Mustafa Kemal, başında ne oyunların döndüğünü bilseydi o zaman bu saate o kerte yanmaya vakit bulamazdı. O günlerde Zübeyde Hanımgillere garip bir konuk geldi. Evdekilerin hiçbiri bu gözleri fıldır fıldır dönen adamı tanımıyordu. Adam Mustafa Kemal'in babalığı Ragıp Bey'le bir odaya kapanmış, kahvesini içtikten sonra baklayı ağzından çıkarmıştı. "Efendim, mahdumunuz Mustafa Kemal Efendi, Manastır Askeri İdadesi'nde okuduğu halde Allah ömürler versin bir de Fransız mektebine ne maksatla gidiyor?" Demek İstanbul bunun yanıtını istiyor. Ragıp Bey de "Ne maksatla olabilir efendim?" dedi. "Başkaları Fransız mektebine veya diğer mekteplere ne maksatla gidiyorlarsa o da öyle gitmiştir. Mustafa Kemal'in Fransızcası zayıf, gelişi güzel ders alacağına Fransız mektebine gitmiş. Bunda anlaşılmayacak ne var?" Ragıp Bey böylece uzun uzadıya konuşmuş, hafiyeyi en sonra kandırabilmiş. Bu işi de tatlılıkla kapayabilmişti. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde kimi öğretmenlerce çok seviliyordu. Bunlar onda büyük ve alışılmamış bir zeka görüyorlardı. O aritmatik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa, Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Naki, jimnastik öğretmeni Yüzbaşı Hasip Beylerin en gözde öğrencisiydi. Hele Mustafa Bey, onun aritmetikte gösterdiği yeteneği olağanüstü buluyordu. Bir gün sınıfta ona, "Oğlum," demişti, "ikimizin de adı bir. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun." O günden sonra da Mustafa'nın adı Mustafa Kemal oldu ve öğretmenler başta olmak üzere herkes onu bu yeni adıyla çağırmaya başladı. Çok sert bir öğretmen olan Mustafa Bey birinciden, ikinciden çok kendine güvenene değer veriyordu. Bir gün sınıfta şöyle dedi, "Aranızda kendine kimler güveniyorsa kalksın. Onları müzakere yapacağım. Öğretmenin gözüne girmek için işi fedakarlık isteyen askerce görevlerden biri olarak alan yeteneksiz bir sürü arkadaşı ayağa kalkınca Mustafa Kemal bu çerden çöpten kişiler arasında bulunmamak için ayağa kalkmadı. Ne var ki bu Abdurrahman Çelebi arasında görünmek utancına katlanmaktan çekinen Mustafa Kemal bunların en kötülerinden birinin müzakere altına düşünce yaptığı yanlışlığı hemen anladı ve ayağa kalkarak "Ben bundan daha iyi müzakerecilik yaparım," diye bağırdı ve müzakereciliği hemen üzerine aldı. Yatılı okulda okuyan gençlerin aşklarına olanaksızlıklardan çok hülya, düş ve sevmek gibi hırsı karıştığından böyle bir ortamda bir sevgi olayı bu tutkuya yakalananı her zaman aşırılıklara sürükler. Manastır Askeri İdadesi'nin yatılı öğrencisi Mustafa Kemal, tatilde Selanik'e döndüğünde 18 yaşının doyumsuz ve gürbüz heyecanlarına tatlı tatlı karşılık veren ak tenli güzel bir Rum kızına tutuldu. Türk kızlarının son kerte kapalılığı onu cennet hazları ararken daha gerçekçi olmaya zorlamış, Rum kızını kafes arkalarından kendisini gözetleyip göğüs geçiren bir yığın kıza üstün tutmuş ve onunla evlenmeye karar vermişti. Selanik'in o güzel ve ay ışıklı yaz gecelerinde güzel, sıcakkanlı Rum kızının ona ikram ettiği gerçek, tatlarla dolu öpüşler başını döndürmüştü. Şimdiye dek cennete bu kerte yaklaştığını hiç duymamıştı. Yalnız kendi mahallesinde oturan bu güzel kızla onu birbirinden ayıran aşılmaz gelenek uçurumları vardı. Mustafa Kemal de genç kız da bunları ayırt edebilecek durumda değildi. Yalnız vücutlarının ve gönüllerinin dilleri konuşuyor, gerek Rum ve gerekse Türk ailelerin yaptıkları dedikodulara boş veriyor, ölünceye dek birlikte yaşamak için dudak dudağa ant içiyorlardı. Evet, bütün geleneklere, göreneklere ve bütün dünyaya meydan okuyarak bu subay adayı Türk genciyle Rum kızı evlenecekti. Bir akşam bir kutuda en ateşli antlarla kararlarını verdiler. Mustafa Kemal kızı Manastır'daki en yakın arkadaşlarına haber salarak bir oda tutmalarını bildirdi. Ve bu odada tutuldu. Şimdi Selanik'te tatilin bitimini bekleyerek Rum kızının gerçeğin tatlı sıcaklığıyla ürperen güzelliği karşısında sabırsız saatler geçiriyordu. Rum Türk bütün mahalleler bu serüveni biliyor ve sonucunu ilgiyle bekliyorlardı. Hele Zübeyde Hanım'la Ragıp Bey, Mustafa Kemal'in dayısı Hüseyin Ağa bu kaçış hikayesi üzerinde titizlikle duruyor ve tetikte bulunuyorlardı. Mustafa Kemal'in dayısı genç kızın evine gidip kaçış işini açtı ve bunu engellemek için birlikte tedbir almalarını istedi. Mustafa Kemal ile genç kızı manastıra götürecek tren gelmiş, istasyonda puflayıp duruyor. Mustafa Kemal peronda kızı bekleyerek 9 doğuruyordu. En sonra kampana çaldı, Mustafa Kemal umutsuzlukla vagona atladı. Tekerlekler raylar üzerinde dönmeye başladığında bile bir umudu vardı. Kız köşe başından birdenbire çıkıverebilirdi. Mustafa Kemal'in umutsuzluktan çakmak çakmak üzüntü saçan mavi genç kurt gözleri bu sırada uğurlayıncıları arasında Hüseyin dayısının sert ve otoriter bakışlarıyla karşılaştı. Demek ki kızı evde bıraktıran dayısıydı. İşte o sırada elinde tanrı gücü olsaydı bütün dünyayı ve insanları bir anda tuz buz edebilirdi. Mustafa Kemal gerek askeri ortaokul ve gerekse askeri lisede çok şiir okuyan, şiir yazan, hitabetle uğraşan bir genç olduğu halde bu zengin iç dünyasına hayran bakışlarla kendisini kovalayan bir sürü genç kıza övünç ve çalım belası yüzünden bir türlü gösterememişti. Kitabının yaprakları arasına duygulu ve ürkek bir genç kız elinin bırakmış olduğu mini mini bir karanfilin serüvenini bile 30-40 yıl aklında tutan son kerte duygulu ve hırslı bir gencin kendini vererek aşık olmasını önleyen övünç herhalde lanetlenmeye değer bir engeldi. Bu son kerte kendini beğenmişlik biraz doğuştan geliyorsa daha çok da bir erkek kedi gibi yalnız ve münzevi yaşamayı sevmesinden ya da böyle yaşamak zorunda kalışından geliyordu. Doğuştan da ondan bunu besleyen bir nitelik vardı. Herkesi kendinden aşağı görüyordu. Eğer öbür insanları da kendisiyle denk görebilmenin sınıflarına birazcık yaklaşmış olsaydı, yine de ateşli ilk gençlik ve gençlik aşklarının o bulunmaz cennetinde imrenilecek günler ve saatler yaşayabilirdi. Onda bu saatleri ve günleri sürükleyecek hem güçlü bir dış güzellik hem de süratli atılımlar yaparak yükselen bir iç güzellik vardı. İşte bunca zengin niteliklere karşı gururunun kalesinde bir gedik açmaması yüzünden mahallesinden kendisine açık birer estetik bahçe gibi bekleyen bir sürü güzel kızı ellere bırakmak zorunda kalmış ve yaşayışı süresince ancak o günlerin ufacık tefecik kırıntı serüvenleriyle doyunmuştu. Bir tanrı yavrusu gibi güzel, yakışıklı ve çalımlı Mustafa, askeri rüştiyede okumaya başladıktan sonra yakın komşulardan birinin kızı Müjgan, türlü bahanelerle aslında Mustafa'sını görebilmek üzere sık sık Zübeyde Hanımlara girip çıkıyordu. Onun kendisine vurgunluğundan habersiz onunla salt kendisi ilgileniyor sanıyor ve onun iri kapkara gözlerinin yumuşak, baygın bakışlı uçurumlarında çok tatlı serüvenler arıyordu. Rüştiye arkadaşı Nuriye, John Kerr, her Allah'ın günü bu güzel gözlerden söz ediyor, onun başını şişiriyordu. Nuri, oğlanın bu kıza adam akıllı yangın olduğunu anlamıştı. Ne var ki kurumundan, çalımından da geçilmiyordu. Nuri en sonra ona akıl verdi. Mustafa dedi, Zübeyde teyzem gitsin de Müjgan'ı sana istesin. Şimdiden nişanlanırsınız, zabit çıktıktan sonra da evlenirsiniz. Mustafa hemen gururuna belki inebilecek bir darbeyi hesaplayarak arkadaşına şu yanıtı verdi. Ben onu beğendim ama bakalım o beni beğenip sevecek mi? Birbirimizle anlaşabilecek miyiz? Şimdiden böyle bir işe kalkışmak doğru değil. Belki reddederler. İşte Müjgan hikayesi de böylece bitmişti. Mustafa Kemallerin evin yanındaki evlerden birinde Nadire adlı güzel, veremli bir kızcağız oturuyordu. Bütün ciğerlerini veremin kemirdiği insanlarla olduğu gibi Nadire'de de güzel bir erkeğin aşkıyla yanıp tutuşmak özlemi vardı. Bunu da en sonra bulmuş gibiydi. Her yaz tatilinde manastırdan annesinin yanına dönen Mustafa Kemal, uzun boylu, mavi gözlü, altın sarısı saçları ve parlak üniforması ile sokağı aydınlatarak geçerken Nadire ak perdeleri aralayarak yüzünü cama dayıyor. Yüreği bir kuş gibi çırpınarak onun geçişini seyrediyordu. O sırada yanında bulunan kendinden daha küçük kız arkadaşlarına Mustafa Kemal'i gösteriyordu. 16. ayrımın sonu, sayfa 266.